Şimdi bir serimiz var. Mesih'te özgürlük serisi. Yani nasıl özgür olabiliriz, olduk ve özgürlüğümüzü nasıl koruyabiliriz? Çok önemli. Bir kere özgürlüğü Mesih'ten aldık. Bunu biliyoruz. Özgürlük Mesih'tedir. Gerçek özgürlük. Ama bu özgürlüğü koruyabilir miyiz? Birkaç haftadır bu konuyu işliyoruz, devam edeceğiz. Önemli olan özgürlüğümüzün önünde dikilen şeyler nelerdir? Bunları bilelim ve tekrar kendimizi kaptırmayalım. Yakamızı kaptırmayalım, yakalanmayalım. Evet, hiç tutsak alınmadık diyebiliriz biz de Yahudiler gibi. İsa Mesih onları gerçek sizi özgür kılacak dediğinde, onlar demişti ki biz hiç tutsak olmadık ki. Sanıyorum bizler de hiçbirimiz tutsak olmadık. Ama gene de özgürlüğün ne olduğunu biliyoruz. Mesih'te olan özgürlüğü biliyoruz. Çünkü özgürlükle bizim aramızda duran bir engel vardı. Engel nedir? Günah vardı. Bizimle özgürlüğümüz arasında günah vardı. Bir duvar gibi. Ve biz bu tarafına kalmıştık. İsa Mesih o duvarı kaldırdı. Kaldırdı, attı ve bizi gerçek anlamda özgürlüğe kavuşturdu. Peki her şey bitti mi? Bakın Petrus ne diyor? Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis, kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. İblis yenildiği kolay kolay kabul etmiyor. Çevremizde dolaşmaya devam ediyor ve yutacak birisini arıyor. Eğer kendimizi açarsak, zayıf bırakırsak, eğer Rabbim bize sağladığı o gücü, kudreti korumazsak, üzerimizde taşımazsak, Rabbin gücü olan dua ile üzerimizdeki zırhı, o zırhı eğer atarsak, benim buna ihtiyacım yok dersek, o zaman o aslanın karşısında savunmasız kalırız. Bakın, iblis zekidir aslında ve gayet deneyimli, tecrübeli. Tarih boyu bu işi yaptı. Artık yapa yapa ustalaşmıştır. Bu yüzden herkesin nasıl etkileneceğini, kimi nasıl etkileyeceğini çok iyi bilir. Ama biz de şunu biliyoruz, Rabbin gücü öylesine büyüktür ki bizi koruduğu zaman bize hiçbir zarar veremeyecektir. Ne kadar güçlü görünürse görünsün. Geçen konuşmada size bir örnek verdim. Davut ve Goliat. Davut küçücük bir çocuktu. Öyle ki savaşa bile çağırmadılar onu. Öbür tarafta Goliat vardı. Dev bir adam ve kimse ona karşı çıkamıyordu. Günlerce meydan okudu. Yok mu yiğit benim karşıma çıkacak birisi? Sonra Davut geldi, o küçük çocuk bir tek taşla Goliat'ı yere serdi. Aslında Rabbin gücüyle serdi. Çünkü o şöyle demişti. Bu adam Rabbin halkına hakaret ediyor. Ve siz öyle duruyorsunuz. Ben bu aşağılanmayı kaldıramam. Bana ne yaparsa yapsın ona karşı duracağım dedi. Ve Goliat'ı yere serdi. Güzel. Bu aslında çok eski zamandan beri yeryüzünde süren savaşın bir parçasıdır. O savaşta nedir? İyi ve kötü arasındadır. Davut bu savaşta taraflardan biriydi. Yani bizim taraftaydı diyeyim. Ama karşı taraf, onlar da bir şeyler yapıyordu. Ve karşı tarafın lideri olan iblisten bahsediyorum. İşte Davut, bu görkemli Davut, bu büyük Davut bir gün düştü. Nasıl mı? Öyküyü aşağı yukarı biliyoruz. Bir gün sarayın çatısındayken Hititli Uriya'nın eşini gördü ve günaha düştü. O koca Davut, o yenilmez Davut bir kadını gördü ve bu Rabbin hoşuna gitmedi bu yaptığı. Ve peygamber Natan aracılığıyla bunu Davut'a bildirdi. Bu doğru değil dedi, bu yaptığın. Ve Davut o anda günahkar olmuştu. Sonradan tövbe ettiğini, özür dilediğini biliyoruz. Ama iblis de onu biliyordu. Onu nasıl etkileyeceğini biliyordu ve o kadın karşısında Davut günaha düştü. Peki biz ne yapalım? Biz Davut'tan daha mı güçlüyüz? Belki. Şimdi Davut'un bir eksiği vardı ama ona biraz sonra geleceğim. Az sonra Davut'un eksikliği neydi? Bizde hangi güç var? O zaman şu düşmanımızı biraz tanımaya çalışalım. Çünkü savaşta en önemli şey düşmanı tanımaktır. Eğer düşmanınızı tanımazsanız ona karşı yakalanabilirsiniz. Sizi zayıf yerinizden yakalar. Bu düşman iblis. Ona Lucifer denilirdi. Lucifer demek kelime anlamıyla ışığı getiren, parlak, sabah yıldızının da adıydı aynı zamanda. Evet. Rabbin yarattıkları içinde en güzeliydi ve meleklerin içinde en etkilisiydi, en yücelerde olandı. Hezekiel kitabına bir bakalım mı nasıl bahsediliyor? Kusursuzlukta örnek biriydin, bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi. Sen Tanrı'nın bahçesi Aden'deydin, yakut, topaz, ay taşı, sarı yakut, oniks, yeşim, lacivert taşı, firuze, zümrütle, çeşit çeşit değerli taşla bezenmiştin. Kakma ve oyma işlerin hep altındandı. Bunlar yaratıldığın gün hazırlanmışlardı. Meshedilmiş, koruyucu bir keruv olarak seni oraya yerleştirdim. Tanrı'nın kutsal dağındaydın, yanan taşlar arasında dolaştın. Lucifer, yüce babamızın en değerlisiydi. Onu en çok özenerek ve en çok güvenerek yarattı. Ve Lucifer kendi görkemini gördüğü zaman şunu düşündü. Aslında bundan hepimiz biraz yaşamışızdır. Özellikle benim yaşımdakiler için söylüyorum. Gençler belki zamanında. Babamızı değerlendirdiğimiz bir çağ vardır. Bunu bilir misiniz? Babamızı beğenmediğimiz bir çağ vardır. Yetişkin olmaya başladığımızda babamıza deriz ki, içimizden tabii, o kadar akıllı değil. Ben daha akıllıyım, ben daha gencim. Onun kafası bu kadar çalışmaz. Benim daha çok kafam çalışıyor. Onun aklı ermiyor, benimki erer. Ben daha yetenekliyim, gencim, güçlüyüm ve o eskidi, o geçmişin adamı. Onun aklı şimdi çalışmaz. Zaman benim zamanım. Böyle düşündük mü babamız için veya annemiz için, genç kızlar için söylüyorum. O geri kafalı, eski, çağ dışı. Bugünü bilmez, bugünü tanıyamaz. Ben başkayım. Bunu düşündük mü? Sanırım Lucifer böyle düşündü. Kendisini yaratan Tanrı'yı biliyordu. Ama o kadar mükemmel oldu ki, kendisine o kadar güvendi ki, şöyle dedi, ben daha iyiyim. Ben Rab'den daha iyiyim. Ben daha yüceyim. Ben daha akıllıyım. O tarih, history. Ben geleceğim. Böyle bir güven. Ve bu güven tabii ki aslında boş bir güven. Kendini olduğundan büyük gördü. Kendini olduğundan akıllı gördü. Ben de babamı beğenmediğim zamanlar oldu gençken. Ya onun kafası çalışmıyor. Ben üniversite okudum, o okumamıştı. Ya, o eskide kalmış bir adamdı. Ama sonra yaşım ilerlediği zaman görmeye başladım ki ya babam da bayağı akıllı adammış. Evet, yani bazı şeyleri bana söylediğinde anlamamıştım. Sonra anladım ve hakikaten yani o bir şeyler biliyordu ve hatta çok iyi biliyordu. Ama burada bir şey var. Lucifer de tövbe edebilirdi ve babanın ne kadar güçlü, ne kadar iyi olduğunu anlayabilirdi. Ama o şöyle dedi. Yeşaya 14-13. İçinden göklere çıkacağım dedin. Bunu şey sesle okumalıyım. Kötü adam sesi. Göklere çıkacağım dedin. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İlahların toplandığı dağda, Safon'un doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak, kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. Wow. Burada bir şey var. Lucifer'in af dilemesini ve Tanrı'ya dönmesini engelleyen bir şey var. O da gurur, kibir. Aslında günahların içinde öldürücü olan kibirdir. Hepsi ölümcül ama kibir günahların başıdır. Eğer kendinizi yukarı koyarsanız, insanlara oradan bakarsanız, o işçi, bu cahil, öbürü benim sınıfımda değil, o zaman günaha bir kapı açmış olursunuz siz de, beğenmezseniz. Hiç kimsenin, hiçbir insanın buna hakkı yok. Çünkü kibir kötüdür, ölümcüldür. Ve işte böyle kibri yüzünden Lucifer Tanrı'dan af dilemedi ve isyan çıkardı, göksel bir isyan. Onunla birlikte bazı melekler de yeryüzüne düştüler. Ve ne oldu? Lucifer, evet, güçleri vardı. Tanrı o güçleri ondan alabilirdi, almadı. Neden almadı? Çünkü Lucifer'in ne yapmaya çalışacağını biliyordu. Ama Tanrı'nın da bir planı vardı. Tanrımızın planı eksiksizdir ve mükemmeldir. Bunu göreceğiz. Ve Lucifer ne oldu? Deminki ayetlere devam edersek, ancak ölüler diyarına, ölüm çukurunun dibine indirilmiş bulunuyorsun. Yani Tanrı'nın huzurundan kovuldu. Tanrı'dan kopunca o da ölüm oldu. Ve ölümü taşıyan oldu. Işık taşırken ölümü taşıyan, karanlığı taşıyan oldu. Ve karanlığı taşımaya devam etti. Nereye? İnsanların yüreklerine, insanların zihinlerine, insanlara musallat oldu. İnsanlara dadandı, insanlara yapıştı. Ve kötülüğe dönüşen bu güç elbette ki Tanrı'nın yaratılışını bozmak istedi. Çünkü ona artık düşman olmuştu. Ve Tanrı'dan kopmuş olduğu için Tanrı'daki niteliklerin tamamının tersine dönüşmüş oldu. Tam bir Tanrı karşıtı. Tanrı'da ne varsa, Tanrı'da ne arıyorsak, Tanrı'ya niye dönüyorsak hepsinin tam karşısı. Tanrı'daki birlik ve uyum, yani Tanrı'nın yaratılışındaki mükemmellik, yaratışındaki mükemmellik ikiliğe dönüşmüş oldu. Ve bunu Adem bahçesinde insana verdiğini biliyoruz, ikilik. Yani bir tarafta Tanrı'nın yüceliği, bir tarafta iblisin düşmüşlüğü, felaketi. Ve böylece ikili düşünmeye başladık. Ne o? Işıkla karanlık, iyiliğe karşı kötülük, merhamete karşı vahşet, affetmeye karşı kin. Evet, uyuma, ahenge karşılık kaos, barışa karşı savaş ve hayata karşı ölüm. Böyle yaşamaya başladık bu dünyada. Aslında bunların bütün olumsuz olanları, ölüm, karanlık, kin, nefret, savaş Hepsi iblisin baş kaldırışından başladı. Aslında bunlar yoktur. Tanrı'da olmaz. Tanrı'nın mükemmel yaratılışında bu tür şeylere yer yoktu. Bunlar iblisle dünyaya geldi ve insanın yüreğine yerleşti. Oysa biliyoruz ki Tanrı yarattığı zaman baktı ve yarattığının iyi olduğunu gördü. Tanrı iyi yaratmıştı. Ama yaratılışa bir günah girdi. Şimdi ne yapacaktı Tanrı? Vaz mı geçsin? Boşver bu dünya olmadı, başka yaratırım diyebilirdi. İblisi yok ederdi, bütün kötüleri de yok ederdi. Bunların her ikisi de aslında Tanrı'nın gücüne karşı doğru şeyler değildi. O sonsuz güçlü olarak yarattığı insana güvendi. Onun bir gün kurtulacağını bildi ve buna göre bir plan hazırladı. Yaratılışın 3. bölümünü biliyoruz. Adem bahçesine girip insanı günaha düşüren ve Tanrı'dan koparan iblisin işine karşılık Tanrı'nın planı vardı. İnsan iki efendiye birden kulluk edemeyeceği için iblise yöneldiği bir dönem oldu. Bunu biliyoruz. Ancak Mesih yoluyla kurtarıldığımızda biliyoruz. Peki, günahın en derinindeyken, iblisin yoluna girmişken ve onun getirdiği şeylere ait olmuşken, ki bugün dünyanın bir kısmı, hatta büyük bir kısmı yine buna ait. Kaosa, savaşa, kin, nefret, affetmezlik, kibir, başkalarından hoşlanmamak, bencillik, bunlar yeryüzünde hala var. Ama yeryüzünde, bu kilisede, bugün olduğu gibi Rabbin sözü de var. Ve Rabbin kurtarışı da var. Şimdi bu iki şey birbiriyle çatışma halinde. Ama şunu biliyoruz, Rab çarmıhın üzerinde öldüğü zaman ve üçüncü günde dirildiği zaman İblis yenildi. Gerçek anlamda yenildi. Ama şunu da biliriz, bir ordunun en tehlikeli zamanı yenildiği zamandır. İlk başta işgale geldiği zaman iyi davranır. Sorun çıkmasını istemez bir ordu. Ama yenildiği, kaçmaya başladığı zaman o ordudan korkmak lazım. Her şeyi yakarak, her şeyi yıkarak, olabildiği kadar zarar vererek kaçarlar. Bu çok kötü bir şey ve iblisin bugün yaptığı budur. Elinden gelen bütün kötülüğü yapıyor çünkü yenildiğini biliyor ama kibirinden yine de yaratılışı bozmaya devam ediyor. Peki bizleri, kurtarılmış olduğumuzu düşünen bizleri bekleyen tehlikeler nelerdir? Hangi hatalar bizi beklemektedir. Neye dikkat etmeliyiz? Bir tanesi yaygın gördüğümüz bir şey, iblisin varlığına aldırış etmemek. Bu yaygın bir şeydir. Dinsel bir hikaye, iblis diye bir şey yok, cinler yok, öyle şeyler yok. İnsan var, insanın istediğini yapar. Ben iblise inanmıyorum. Kötülüğü yok sayarak, kötülükten korunamayız. Kötülüğü yok saymamalıyız. Kötülük var ve kötülüğün kaynağı da var. Şöyle bir örnek verilir. Deve kuşları tehlike karşısında başlarını kuma sokarlarmış. Tehlikeyi görmedikleri zaman ondan korunduklarını düşünürlermiş. Bunun yanlış olduğu söylendi. Sanırım bir hikaye. Ama güzel bir örnek. Kafamızı saklayarak, gözümüzü kapatarak, arkamızı dönerek kötülükten kurtulamayız. Kötülük gerçektir ve yeryüzünde etkindir. Buna dikkat etmeliyiz. Yok diyerek, reddederek, aldırış etmeden, dikkate almadan ondan kurtulamayız. O zaman ulusal bir özelliğimiz var bizim. Bir şey olmaz abi deriz. Bir şey oluyor, bir şey olmaz abi demeyeceğiz. Dikkat etmemiz lazım. Bir ikinci şey daha var. İblise aldırmayanlar olduğu gibi bir de iblisten korkmak var. İblisten çok korkan, bu yüzden onu kızdırmak istemeyen insanlar var. İblis tabii ki korkunç. Elbette korkunç. Doğru. İblisten korkmalı mıyız? Ben size bir şey söyleyeyim. İblis sizden korkuyor. Çünkü siz Mesih'tesiniz. Sizler Mesih'e aitsiniz. Mesih sizlerin üzerine bir işaret koydu. Kendi inananları üzerine. O işareti biz birbirimizde görmüyoruz. Ama iblis görüyor. Ve size sokulamaz, emin olun. Eğer Rab'deyseniz, Rab'be inanıyorsanız, Rab'be güveniyorsanız, işaretiniz alnınızdadır ve iblis sizi gördüğü zaman bu onlardan der, kaçar. Çok büyük bir güç düşünün. Bu konuda örnek çok ama örnek vermeyelim en iyisi. Bu onlardan, buna sokulmayayım, dokunmayayım, başıma bir iş gelmesin der. Çünkü iblis de Mesih'ten korkar. Mesih'in adının olduğu yerde duramaz. Çünkü Mesih'in sonsuz gücünü bilir. Yani iblisin üzerimizde bir etkisi yoktur. Ama şunu yapabilir. Korkak adamlar vardır, dayak yiyen her zaman adamlar. Ancak uzaktan bağırır. Falan küfür eder, kaçar. Tehdit edip kaçar. İblis de böyle yapmaya devam ediyor. Uzaktan bağırıyor. Sen işte günahtasın, pisliksin falan. Bunlara kulağımızı kapatacağız. Hayır diyeceğiz, şöyle diyeceğiz. Ben kutsalım. Ben kutsalım. Ben Rab'deyim. Rab beni seviyor. Rab beni kurtarır. Beni ailesine aldı. Evet. İblisin özelliklerini madem kurtulduk, üzerimizden atmalıyız. Madem Rab'deyiz, Rab'be güveniyoruz, Rab'be aitiz, o zaman iblisin özelliklerini üzerimizden atalım. Bunlarla lütfen ve lütfen bunları hayatımızdan çıkaralım. Neler bunlar? Mesela kıskançlık. Kıskançlık. Bu iblisin Tanrı'ya karşı duyduğu şeydi. Onu kıskandı. Ne demişti? Tahtımı daha yukarı koyacağım, daha güzel olsun. Kıskançlık insanın içinde vardır. Bütün kötülükler gibi doğuştan gelir. Bunu biraz açayım. Nasıl diyorsunuz tabii ki. Bir bebek kardeşini kıskanmayı nereden öğrenir? Annesi babası mı öğretiyorlar? Kardeşini kıskan, şimdi ona bir şey verirsem hemen ağlamaya başla. Hemen kıyameti kopar, çok bağır. Onu sevme, kendini sev, her şeyi kendine iste. O ölse bile aldırış etme. Hiçbir anne baba böyle demez ama bir bakıyorsunuz çocuk kıskanç birisi olmuş. Durup dururken kardeşini kıskanmaya başlamış. Nasıl oldu? Bunu siz öğretmediniz. Peki nasıl öğrendi? Çünkü içinde var. Adem'deki yaratılıştan gelen şeyler bunlar. Kıskanmak, kin, nefret, öfke, kibir. Bunlar Adem'deki yaratılışın, kirlenmiş olan yaratılışın eserleridir. Ama Mesih'teysek bunlar temizlenmiştir. Sonra ne var? Her zaman yüreğimizi açabileceğimiz bir şey söyleyeyim size. Öfke. Öfkelenmek insanı çok kolay günaha düşürebilecek bir şeydir. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Bu bir atasözümüz. Öfkeyle kalktığın zaman muhakkak bir zarar olur. Niye öfkeyle kalkıyoruz? Çünkü bu bir günah ve iblisin bir özelliğidir. İblis Tanrı'ya gücü yetmeyince ona öfkelendi ve diğerlerini kışkırtmaya başladı. Melekleri, insanları, onları cinlere ve kötü insanlara dönüştürdü. İçinde öfke vardı, dinmez bir öfke. İşte bu iblisin bir özelliğidir. O zaman bundan uzak durmaya çalışalım, yüreğimizi buna izin vermeyelim. Trafiğe çıkarsak çok kolay öfkelenebiliriz. Çünkü o insanlar da birbirlerine öfkelidirler. Ve bu herkese bulaşır, hastalık gibi. O başkası da kızmıştır, size yol vermez, siz de ona yol vermezsiniz. Aranızda çekişme olur, gizli bir çekişme. Sonra bir başkasına bunu yaparsınız. Çünkü öfkelisiniz, bu sefer o adam da öfkelenir. O da başkasına yol vermez. İşte kötülük böyle işler. Kötülük bu şekilde herkese bulaşır. Bundan uzak duralım. Sonra bir özellik daha var. Affetmemezlik. Bu da kalbimizi kötülüğe açan bir anahtardır. Ne kadar acı olduğunu biliyoruz affetmemenin ve kin duymanın. Ve bu kinin insanlarda nesilden nesile sürdüğünü, büyük çatışmalara sebep olduğunu biliyoruz. Kan davaları vardır. Nesillerce insanlar hiç tanımadıkları kişileri öldürürler. Niye? Çünkü onlara kin duyuyoruz, onları affetmiyoruz. Çünkü onlar atalarımıza bir şey yapmış. Ne olduğunu hatırlamıyorum ama bir sorun olmuş, o zaman onu öldüreceğim. İlk defa gördüm ama öldürmeliyim. Çünkü bu bir kural, affetmeyeceksin. Bu uluslarda da olur. Uluslar birbirine karşı kin duyar. Onun ataları bizim atalarımıza böyle yaptı, hadi savaş yapalım. Binlerce insan ölebilir, her yer yıkılır. Önemli değil, biz kin duyuyoruz. O zaman bu kini ortaya dökelim. Affetmiyoruz, affetmeyeceğim. Sen bana selam vermedin, affetmeyeceğim. Daha kötü yapacağım. Bundan başlayan kinler, nefretler var. Kiliselerde görürsünüz. O bana 2 hafta selam vermedi, bak dikkat ediyorum. Bu hafta da selam vermezse demek ki benimle sorunu var. O zaman ben de ona selam vermem. Hatta dedikodu yaparım. O var ya, çok kötü birisi. Burada aramızda olmaya layık değil. Onu sevmeyin. Ondan nefret edin. Onu affetmiyoruz. Onu aramızdan uzaklaştıralım. Bize layık değil. Evet. Bu kötü bir şey ve bizi kötülüğe açar yüreğimizi. Sonra bir şey daha var. Yanlış güçlere, yanlış öğretilere yönelmek. Aslında bu bir hesap hatasıdır. Her şey iblisin hesap hatasıyla başladı. O kendisini çok güçlü zannetti. Tanrı'ya meydan okuyabileceğini, onu yenebileceğini düşündü. Bir hesap hatası yaptı. Ve bunun sonucunu gördü. Ve bu öfkeyle hiddetlendi. Daha da sinirlendi. O zaman bu kötülüğü herkese yanlış öğretiler yoluyla yaymaya başladı. İşte cennetteki meyveyi hatırlıyoruz. Ondan yerseniz bir şey olur mu? Sanmıyorum. Herhalde olmaz. Tanrı yanılmış olabilir. Bu şekilde kendisi düştüyse bizi de düşürmek istedi ve başardı. Başarmıştı aslında. Hesap hatası önemlidir. Sevdiğim bir komedi dizisinde bir laf vardı. Hapishanedeki herkes hesap hatası yapmıştır. En basit tanımıyla. Bunu yaparım ve bana bir şey olmaz diye düşünmüştür. Ama bir şey oldu ve hapistesin. Hesap hatası yaptı. Bir yerde hata vardı. İşte yanlış güçlere, yanlış öğretilere, sahte tanrılara, sahte peygamberlere, sahte yazılara, öğretilere inanan ve peşinden gidenler maalesef çok kötü bir son bekler. İmanlılar için de bu geçerlidir. Mesela yanlış şeyler, astrolojiye inanmak, fal bakmak, fal baktırmak, bunlar yanlış şeyler. Bunlara bulaşmayalım, hiç girmeyelim. Yanlış öğreti yanlıştır. Rab bunları sevmiyor. Bunlardan uzak duracağız. Kendisini olduğundan güçlü gösteren, göstermek isteyen güçlere de aldanmayacağız. Onların hiçbir gücü yoktur. Bütün gücün Rab'da, İsa, Mesih'te olduğunu biliyoruz. O zaman güveneceğimiz tek güç, inanacağımız tek öğreti Mesih'in sözüdür. Bundan ayrılmayın. Her ne söyleniyorsa ve Mesih'e uygun değilse yanlıştır, yalandır. Bunları hayatınıza sokmayın kardeşler. Ve sonra bir şey daha kaldı. Kötü ruhlar, aileden gelen lanetler. Bunlar maalesef gerçek. Bu tür şeyler var. Bedensel ve ruhsal sıkıntı olarak hissedebiliriz. Tabii ki tıbbi tedavi çok önemlidir. İlk önce tıbbın, ilaçların, doktorların yardımına gitmeliyiz. Ama her şeye rağmen bir iyileşme yakalayamıyorsak, iyileşme göremiyorsak, kötü ruhların, kötü enerjilerin, kötü lanetlerin etkisi olabilir. Bunlar genetik bozukluklar gibi. Düşünün, genetik yatkınlık. Mesela benim hem annemde hem babamda yüksek tansiyon vardı ve benim de risk altında olduğumu biliyorum. Ama bir lanet, bir kötülük varsa onlarda veya daha eskide, bu da genetik gibi bize geçer. Bunlardan nasıl arınabiliriz? Elbette ki Mesih'in gücü buna da yetiyor. Ama doğru tanımlamak lazım. Teşhis çok önemli, biliyorsunuz. Teşhis, diagnosis. Nereden geliyor? Neden oluyor? Bu başıma neden geliyor? Bazen hep şundan şikayet ederiz. Hiç beklenmedik şekilde en kötü şeyler benim başıma geliyor. Bütün kötü rastlantılar beni buluyor. Kötü insanlar beni buluyor. Buna açık bir kapı var demektir. Hayatımızda buna açık bir kapı var. O kapıyı bulmalıyız. O kapı neden açık? Bir güvenlik açığı var. Windows yazılımı gibi. Onda bir sürü var. Ama hayatımızda da bu tür güvenlik açıkları oluyor ve kötülük bunları kullanarak bizi etkilemeye çalışır. Evet kardeşler, insanlığın birbirine korkunç şeyler yaptığını biliyoruz. İnsanlığın yaratılışa korkunç şeyler yaptığını biliyoruz. Dünyamıza korkunç şeyler yaptığını biliyoruz. Dünya her geçen gün yaşanmaz hale geliyor. Hayvanların soyu tükeniyor. Bitkilerin soyu tükeniyor, denizler kirleniyor, hava kirleniyor. Bütün bunların sebebi işte insanın kötülüğe alet olmasıdır. Kötü bir gücün etkisi altında sırf hırs, daha çok kazanma, kıskançlık, kibir, daha çok zengin olmak, daha kazanmak, hem cinsinden üstün olmak, bu gibi yanlış ve hatalı öğretilerin, yanlış düşüncelerin peşinde olmaktandır. Her şeyi kirlettiysek bile şunun olduğunu biliyoruz. Mesih geldi ve bizi temizledi. Buna inanıyor muyuz? Amin. İnanıyoruz. O zaman daha önce yüzümüzü Tanrı'ya dönemezdik. Artık dönebiliriz. Yüzümüzü ona çevirebiliriz. Yoksa biliyoruz, benim evde kedim var. Hata yaptığı zaman saklanıyor. Biliyor hatalı ve saklanıyor. İşte biz de öyleydik aslında. Saklanıyorduk. Yüzümüzü göstermek istemiyorduk. Tıpkı Adem bahçesindeki Adem'le Havva gibi. Onlar da saklandılar çünkü anladılar, bir suç var, bir günah var, ayıp var. Ama biz şimdi yüzümüzü Tanrı'ya dönebiliyoruz ve böyle dua edebiliyoruz. Böyle dua eden belki de tek inanç biziz. Herkes yerlere kapanır. Biz göklere bakabiliriz sembolik olarak. Çünkü Tanrı'ya karşı yüzümüz açık. Çünkü Mesih geldi, bizi akladı bütün bunlardan. Tanrımız zaferlidir, biz de zaferliyiz. Kötülüğe karşı güçlüyüz. Silahlarımız var, dualarımız var, zırhlarımız var. Ama bu işleri yaparsak hala belki bütünüyle karanlığa esir olmayız. Ama Mesih'e acı veririz. Çünkü o bizim günahlarımız için kendisini feda etti. Çarmıhın üzerinde acı çekti. Zaten çekti ve bizi kurtardı. Eğer hala bu yaşantılara devam edersek, bunlara izin verirsek Mesih'e acı vermiş oluruz. Çünkü Mesih kendisini bize feda etti, kefil oldu. Bunlar, evet dedi, bunlar benim halkımdır, bunlar benim insanlarımdır dedi. Onu, bütün utancımızı ona verdik, daha da vereceğiz mi utancımızı? Daha da utandıracak mıyız Mesih'i? Daha da devam edecek miyiz? Hayır. Hayır. Hata edersek tövbe ederiz ve Rab bunu kabul eder. Bunu biliyoruz. Ama bile bile hata yapmayacağız. Yapmak istemeyeceğiz. Çünkü Mesih bize ne öğretti? Kıskançlık mı? Senden gömleğini isteyene abanı da ver dedi. Yani palto. Paltoyu da ver. Boş ver. Öfkeye karşılık ne dedi? Düşmanını seveceksin. Düşmanını sev. Çok zor ama bunu söyledi. Affetmemezliğe karşılık ne dedi? Rab, bizim başkalarını affettiğimiz gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Böyle dua edin dedi. Demek ki affetmek esastır. Affetmeyen Rabbin ailesine ait olamaz. Peki, yanlış inançlar diyelim. Bize ne dedi? Rabbini her şeyden, canından, hayatına, her şeyden çok seveceksin. Lanetlere karşı bu bizi korur kardeşler. Rabbi sevmek, ona güvenmek ve kendimizi ona adamak. Felakete götüren sahte inançlar mı? Rab ne dedi? Yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Bundan başka ne desin? Her şeyi gösterdi. İşte bu. Yaşam ruhunu vererek bizleri yeniledi. Bizleri kendi ailesine aldı, temizledi. Davut'ta olmayan buydu. Davut'ta olmayan buydu. O kutsal ruhu zaman zaman alabilirdi. Ama kutsal ruh onda kalıcı değildi. Çünkü o aklanmış değildi. Ve Tanrı'ya dua ederdi. Tanrım lütfen kutsal ruhunu benden alma. Ama alabilir Tanrı ve Davut da günaha düşebilirdi, öfkeye kapılırdı. İşte biliyoruz. Ama hamdolsun ki biz Mesih'in halkıyız. Mesih'in geldiğini, haçın üzerinde bizleri akladığını, bütün günahımızı alıp toprağa gömdüğünü biliyoruz. Ve kutsal ruha açığız. Bize kutsal ruhunu verdi giderken, bıraktı. O zaman bu ruh bizi koruyacak olan ruhtur. Bu Davut'ta bile yoktu. Emin olun Davut'tan daha güçlüsünüz. Rab elinizdeki taşı her zaman doğru yere atmanızı sağlayacaktır. Yeter ki Rab'be inanın ve güvenin. Cinlerin, perilerin üzerinizde hiçbir yetkisi yoktur. Onlardan korkmayın. Korkmayın. Onlar sizden korkuyor. Siz Mesih'in halkısınız. Ve evet, dediğim gibi uzaktan sizi etkilemeye çalışabilir. Bunlara kulaklarımızı tıkıyoruz. Bize seslendiği zaman sen işe yaramazsın. Çok kötü vaaz veriyorsun. Kimseyi etkileyemezsin. Boşuna konuştun dediği zaman böyle yapıyorum. Hayır, ben Mesih'in lafını söylüyorum. Gerisi Mesih'e kalmış. Bunu söyleyin siz de. Eğer sizi korkutmaya, caydırmaya çalışırsa, yaptığınız işten dolayı sizi kötüleyen bir ses varsa, değersiz olduğunuzu, hiçbir iş yapamayacağınızı, hiç kimseye yardımcı olamayacağınızı, hayatınızın anlamsız, boş olduğunu söyleyen bir ses duyuyorsanız, o iblistendir. Kulak tıkayın, katılmayın o sözlere, reddedin. Hayır, ben Mesih'in halkındanım, ben çok iyiyim, ben çok güçlüyüm, ben kendime güveniyorum. Çünkü Mesih bana güvendi, beni kurtardı, seni de kurtarsın deyin. Şimdi bu gücü, bu enerjiyi almak için size son sözler olarak şunları söyleyeyim. Mesih gitmeden önce, göğe gitmeden önce ve geri gelecekti, biliyoruz ki günün birinde geri gelecektir. Ama giderken bize şöyle dedi. Matta 28:18 ne güzel sözler. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin. Bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, diyor İsa Mesih, dünyanın sonuna kadar her an sizinle birlikteyim. Amin. Her an sizinle birlikteyim dedi. Daha ne desin? Daha ne yapsın? Canını vermiş, ruhunu vermiş, adını vermiş. Dünyanın sonuna kadar da sizinle birlikteyim diyor. Seni asla terk etmeyeceğim, seni asla bırakmayacağım. Seni karanlığın eline terk etmeyeceğim. Sen benimsin diyor. Ve Rab İsa Mesih kendi kuzularını tanır. Onları bilir. O zaman şunu söyleyelim son söz olarak. Hiç unutmuyoruz ki İsa Mesih bizimle birliktedir. Öyle mi? Amin. İsa Mesih bizimle birlikte mi? Amin. Hamdolsun kardeşler. Evet. İsa Mesih hayatımızdadır. İsa Mesih hayatımızda olduğu sürece kalkanımızdır, kalemizdir, güçlü savunmamızdır. Korkmayalım küçük şeylerden. Bunlar dünyaya özgü şeyler. Ama biz çok daha büyük bir krallığın halkıyız. Biz Rabbin krallığının halkıyız. Dünyasal işleri önem vermeyelim. Onları evet reddetmiyoruz ama çok da kendimizi kaptırmıyoruz. Umutsuz olmuyoruz asla. Umutsuzluğa yer yok. Çünkü kurtarıldık. Amin.